Merhaba, Kolay Podcast programımızın 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Z kuşağı avukatlığını konuşacağız. Konuklarımız Göksu Hanım ve Semay Hanım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
Ben Göksu Çapuker, 27 yaşındayım. Avukatım, 2001 yılı mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden. Ruhsatımı da Aralık ayında aldım, 2020 Aralık ayında. Yani 7 aylık yeni bir, taze bir avukatım.
Merhabalar, ben avukat Simay Sinanoğlu. Ben de 2020 yılında mezun oldum. 2021 Ekim ayında ruhsatımı aldım. 1,5 yıllık avukatım. Çiçeği burnunda avukatlar olarak.
Başarılar diliyoruz o zaman.
Teşekkür ederiz.
Meslek hayatınızda başarılar diliyoruz.
Teşekkür
ederiz. Simay Hanım, Göksu Hanım, Z kuşağı olarak hukuk alanında çalışmak nasıl bir deneyim sunuyor size? Ya da hukuk kariyerine başlamadan önce ne tür zorluklarla karşılaştınız?
Yani kariyere başlamadan önce kuşak olarak çok bir zorluk yaşadığımızı düşünmüyorum açıkçası ama meslekte bunu yaşıyoruz. Özellikle hala önceki kuşağın bu kadar aktif olması bu meslekte bizi bir kuşak çatışmasına zorluyor. Öte yandan diğer yargı mensupları, hakimlerimiz, savcılarımız hala yaşı bizden oldukça büyük insanlar olduğu zaman biz sistemsel sıkıntılar da yaşıyoruz. Biliyorsunuz UYAP diye bir sistemimiz var artık. Her şey online oluyor. Bu tarz sıkıntıları hep yaşıyoruz. Duruşmada da yaşıyoruz. Usulde de yaşıyoruz bence. Göksu'da diyecekleri vardır yani duruşmada yaşadığımız problemlerle ilgili. Biz daha yenilikçiyiz. Biz biraz daha işimize geldiği gibi davranıyoruz. Öyle söyleyeyim yani. Kanun ne diyorsa o kafasındayız ama tabii bizim üst kuşaklarımız biraz öyle değil.
Yani gelenekçi mi?
Gelenekçiler, evet.
Diyebilir miyiz?
Evet, diyebiliriz bence. Yani onlar kanunda böyle yazıyor ama yine de bir mesleğin bir adabı vardır, bir şey vardır diye düşünüyorlar. Biz biraz da artık o mesleği genişletiyoruz bence, biraz daha esnetiyoruz. Kılık kıyafette bile biz aynı şeyleri konuşuyoruz hep kendi aramızda da. Bazı meslektaşlar bizi eleştiriyorlar. Kot pantolonla duruşmaya mı girelim işte. Öyle mi olur, böyle mi olur? Yani biz bunun önemini olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Bizim üzerimizde cübbemiz varken, biz bir beyanda bulunuyorken, bir savunma yapıyorken buna bakılmamasını tercih ediyoruz gençler olarak.
Göksu Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ben de genel anlamda Sime'ye katılıyorum. Ya mesleğe başlamadan önce çok bir zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Yani hatta hiç neredeyse kendi adıma hiç zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Ama staj dönemiyle birlikte, meslek hayatına girişle birlikte birçok zorluk geliyor tabii ki. Üst kuşaklarla çatışmada bunlardan biri Sima'nın dediği gibi. Biz daha çok yeni kuşak olarak daha nasıl işimizi kolaylaştırabiliriz ona yönelik olarak bakıyoruz. Birçok şeye bakış açımız daha ona yönelik. Ben mesela hani work smarter not harder olayını çok mesleğimde olarak benimsemiş bir insanım. Ama üst kuşaklarda şimdi bizim hani biz ikimiz de bağlı çalışan avukatlarız. Yani şu an bizim patronlarımız da bizden 15-20 yaş büyük insanlar, onların da biraz daha farklı bir mentalitesi var. Biz 15-20 yaş büyük insanlarla da zaten farklı bir görüşteyiz. Onlarla da çatışıyoruz. Ama hani Desimay'ın dediği gibi özellikle hakim savcılar da bu yaş farkı daha da fazla, kuşak farkı daha da fazla. O yüzden onlarla zaten çok farklı bir mentalite farkımız var bu konuyla alakalı
zaten
olarak.
Zaten teknoloji de artık ilerlediği için.
Evet, yani biz teknolojiyi benimseyip hani işimizi nasıl kolaylaştırabiliriz ona yönelmek istiyoruz. O şekilde işaretmeye çalışıyoruz. Ama karşımızda tamamen işi nasıl daha kara uzun düzen ve zor yapabilirsin onu dönüşüyor aslında birçok şey.
Kara düzen de zaten yavaş yavaş herkes çıkacak. Yani bu bir geçiş süreci belki. Ama onların da yavaş yavaş kara düzenden çıkacağı günler gelecek. Yani dijitalleşmenin çok ilerlediği yerde işte e-duruşmalar olsun, UYAP'ta yapılan sürekli güncellemeler olsun vesaire. Artık yani oturduğun yerden belki icra takip açabiliyorsun, oturduğun yerden duruşmaya katılabiliyorsun. Bunlar hani kılık kıyafetin artık daha da önemsiz olduğunu vurgulayan konular. Yani zaten sen hiç kimsenin görmediği bir yerdesin, bir kapalı da odasın. Belki sadece yüzün gözüküyor ve çok az bir cübben gözüküyor. Yani orada kot pantolon olsan ne olacak, şort olsan ne olacak? Önemli olan o iş doğru yapılıyor mu, kanun doğru işletiliyor mu? Aslında hukukun yani adaletin temelinde gitmekte fayda var kılık kıyafetten öte.
Bununla ilgili komik bir anı var, onu anlatmak istiyorum. E-duruşma. Bağlandık. Şimdi benim de ikinci falan e-duruşma. Ben de heyecanlıyım. Hani sistemsel sıkıntı yaşar mıyım, internetim kopar mı, olur mu, bu olur mu falan. dosya karara çıktı. Dinliyorum şimdi ben de böyle ekran başında, üzerimde cübbem, son derece heyecanlıyım. Birden bir ses yükseldi. Hakim diyor ki, avukat hanım ayakta mısınız? Hüküm ayakta dinlenir diyor. Yani dedim kalkayım falan. Kalktım. Kafam gözükmüyor bu sefer ekranda. Hadi kamerayı ayarla, onu yapma. Ya şimdi mesela bu değil yani. Bunu devam ettireceksek o zaman iyi duruşmayı gerçekten yapmayalım. Gelelim o zaman neredeyse. Yani bunlar artık aşmak gerekiyor işte. O geleneksel, o usulcülük dediğim şey tam olarak buydu aslında az önce.
Peki teknolojinin ilerlemesi, az önce bahsettiğiniz örneğin bir duruşma gibi teknolojinin ilerlemesi ve dijitalleşme sizce avukatlık mesleğini nasıl etkiledi? Z kuşağı olarak elbette daha çabuk adapte oluyorsunuz ama zorluk yaşıyor musunuz?
Yani yaşıyoruz. O e-duruşma sistemini daha tam oturtamadık zaten. İllaki bir gerekçelendirmemizi bekliyor mahkemeler. Ne sebeple e-duruşma talep ediyorsunuz? Yani gelebilecek durumdaysanız gelin mantığı var hala. Ama onun dışında bizim mesleği gerçekten tamamen artık serbest hale getiren bir şey olduğunu düşünüyorum ben e-duruşmanın. Hani şu an mesela özellikle yaz döneminde meslektaşlarımıza bakıyoruz. Yazlıktan, yazlığının bahçesinden bağlanıyor duruşmaya. Harika bir ortam. Bizim de gözümüz gönlümüz açılıyor duruşma salonlarında. Yani buna doğru gidiyoruz artık zaten. Yani belki de artık bundan bir 10 sene sonra hukuk bürosu diye bir şey kalmayacak. Herkes home office'e dönecek vesaire vesaire. Hani bir şeyler değişiyor. Biz de kuşağı olarak bunu yakalayabiliyoruz. Daha hızlı yakalayabiliyoruz. Yani o bizim kolaylığımız. Öyle.
Ben de Z kuşağının teknolojiye çok iyi adapte olduğunu düşünüyorum. Bizim mesleğimizde özellikle. Kendi adıma da, kendim de çok fazla kullanıyorum. İşimi çok kolaylaştırdığı için de çok seviyorum. Ve hani Sime'nin dediği gibi ilerleyen dönemde bundan 10-15 sene sonra çok daha farklı bir hukuk sektöründe çok daha farklı bir düzen olacağını düşünüyorum bu yüzden. De teknoloji yani birçok şeyde fayda sağlıyor. Şu an bilgisayar üzerinden yürüyor tüm işlerimiz. Ama hala fiziki kayıt çok fazla tutuluyor. Kağıt çok fazla harcanıyor. Ben kendi adıma buna karşıyım mesela. Bunu yapmak istemiyorum. Çevreci bakış açımdan dolayı da, çevreci yönümden dolayı da bunu istemiyorum mesela. Ama hala çoğu ofiste fiziki kayıt tutuluyor. Fiziki dosyalar var. UYAP üzerindeki her şeyin çıktısını alıyoruz genel olarak. Ya ben mesela bunu gereksiz buluyorum. Artık bence tamamen bilgisayar üzerinde tutulmalı tüm kayıtlar. Yani zaten UYAP üzerinden yürüyor çünkü bizim işlerimiz. Ama tabii fiziki kayıt tutulmasında şöyle bir sebebi var bence. Sürekli sorun yaşıyoruz sistemle alakalı olarak, kopmalar ve benzeri durumlar. Ya bu yüzden böyle bir henüz oturmadığı için sistem, böyle bir eksi yönü de var şu an için bence.
Ya o Amerika'daki bürolarını falan da takip ediyoruz. Onların hep böyle ofislerinde kendine ait özel sistemleri oluyor. Tabii ki Amerika'nın da işte Adalet Bakanlığı sistemi var, Türkiye'nin Adalet Bakanlığı sistemi var. Ama her büronun da kendine ait böyle bir sistem yapıyorlar. İşte diyorlar ki hani biz hem muhasebemizi tutalım, kara defterden, kara düzenden çıkalım. İşlerimizi, duruşmalarımızı kendimiz planlayalım. Çünkü bir avukatın hayatı sadece duruşmadan veya işte ara karar hazırlamaktan şundan bundan ibaret değil. Gün içerisinde birçok iş yapılıyor. Bu işlerin planlamasının vesairesinin yapılması için hani illaki bir ofis uygulamasına da belki gerek yok. İndirilebilecek bir mobil uygulamadan bile işte task management uygulamalarıyla bile her şey çok basit şekilde takip edilebilir seviyede artık. Yani bunların biraz daha fazla özellikle Türkiye'de hayatımıza girmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü her şeyimiz kolaylaşacak. İşte elektronik imza kullanımı artarsa belki o kağıt çıktığının o kadar olmasına gerek kalmayacak. İşte mobil imza kullanırsa keza aynı şekilde. Ama her şey ıslak imzalı yürüdüğü için fiziksel olarak işler devam ediyor. Yani dijital imza bile burada kağıt israfını bir aile önüne geçecek. Bir de o kadar fiziksel dosyalar, alanlar, işte saklama alanları belki hiç gerek kalmayacak yani.
Evet.
Yavaş yavaş Türkiye'de de bunu sağlayacağız.
İnşallah.
Şimdi siz başta dediniz ki işte biz bağlı avukat olarak çalışıyoruz. İşte Z kuşağı ile ilgili makaleler okuduğumuzda işte Z kuşağı ne yapar ne eder gibi. Böyle kendim bir şey yapmak üzerine gidiyor Z kuşağı avukatları. Yani ben şunu kendim yapacağım, bunu kendim başarmak istiyorum, kendi yerim olsun falan. Yani bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Hani ben kendim yer açsam işte müvekkil bulabilir miyim? İşte CMK dosyalı hayatımı sürdürebilir miyim? Veya arabuluculuk bana yeterli gelir mi? Yani burada böyle bir kaygınız var mı? Yoksa böyle bir şey evet gerçekten çok yapmak istiyoruz. Gerçekten o makalelerde doğru mu yazıyorum acaba? Bir de sizden duyalım.
Kaygı tabii ki var. Kaygı olmadan olacağımı düşünmüyorum böyle bir şey. Hiç kimsenin sıfır kaygıyla başlayacağını düşünmüyorum bu işe. Ama ben kendi adıma evet böyle düşünüyorum. Ben de işte kendi bürümü açmak istiyorum. Kendim bir şeyleri başarmak istiyorum. Bunda bence zaman ve mekanın da çok büyük önemi var. İzmir'de yaşıyoruz. İstanbul'a kıyas yapacağım şimdi. İzmir'de bence kendi bürosunu açmak bir avukatın çok daha rahat yapabileceği bir iş. Hani kaygı da daha az olur. Ama İstanbul'da da mesela işte bu makalelerde bahsedilenin tam aksine olduğunu düşünüyorum ben. Hani staj dönemi İstanbul'da yaptım. Hem bundan bir çıkarım yapabilirim hem de oradaki avukat arkadaşlarımdan çıkarım yapıyorum. Orada da hiç kimse kendi bürosunu açmaya yeltenmiyor. Bu konuda hani kaygılanmayı geçiyorum, hiç düşünmüyorlar bile zaten. Kaygı yapacak kadar bile düşünmüyorlar bu konuyla alakalı olarak. Hani İstanbul'da da bence inanılmaz bir bağlı çalışma da artış var avukatlarda. Özellikle işte kurum avukatlığı ya da çok büyük bürolar. Yani hukuk büroları da zaten artık kurum gibi oluyor. Orada da bu açıdan ben tam tersi olduğunu düşünüyorum.
Siz ne dersiniz?
Yani şöyle, bizim mesleğimiz zaten serbest bir meslek. Avukatın serbest olması gerekiyor yani. Ben bu konuda çok netim. Yani çoğu meslektaşımın da tabii ki kendi hukuk bürosunu açma hayaliyle bu yola başladığını düşünüyorum. Yani bir ömür bağlı çalışmak kimsenin hayali değildir. Ama bizi kaygılandıran çok şey var tabii ki. Yani az önce bahsettiğiniz CMK'dır, arabuluculuktur. Yani bunlar hayatını idame ettirecek bir para kazandırmıyor avukata. Söyleyeyim yani. Hem maktu ücretleri çok düşük, hem ödenekler çok geç geliyor vesaire. Sadece ona güvenilerek ofis açılacağını hiç sanmıyorum. Müvekkil işte olur mu olmaz mı? Tabii ki bu herkesin çok büyük bir sıkıntısı. Meslektaş sayımız çok. Ama dosyalar da o kadar çok aslında ülkemizde.
Bildiğim kadarıyla İzmir'de her 450 kişiye bir avukat düşüyor.
Evet. Ama nerede o 450 kişi? Sıkıntı tam olarak orada.
Ama ben gerçekten mesleğe girmeden önce bu işte özel üniversitelerde bu kadar çok hukuk fakültesi olmasına falan karşı olan hukuk öğrencilerinden biriydim. İşte çok fazla avukat var. Bizim işte iş gücümüz bu kadar gerek yok falan hani modundaydım birazcık daha. Ama mesleğe adım attıktan sonra dedim ki gerçekten daha da fazla avukat olsun. İş gücü çok fazla var. Hani daha fazla hakim, daha fazla savcı, daha fazla avukat. Ya bu ülkede hepsine fazla fazla ihtiyaç var.
Yani çünkü şu an çark kilitlendi. Ya adalet sistemi kilit yani. Çünkü hiçbir işimiz ilerlemiyor buna nesef. Biz utanıyoruz artık. Bu davayı açarız ama 3-4 sene sürer demeye utanıyoruz yani.
Şimdi tabii ikinizin de hukuk bürosu yok. Bağlı çalışıyorsunuz ama mesela bağlı çalışırken de işte hem işverenlerle hem takım arkadaşları bir takım böyle zorluklar falan yaşanıyor elbette. Siz böyle işte yarın öbür gün bir hukuk bürosu, kendi hukuk büronuzu açtığınızda nasıl böyle bir yönetim anlayışı, işte bir liderlik, nasıl bir şey var böyle kafanızda? Hani eski usul gibi böyle usta çırak ilişkisi şeklinde mi gidilsin, yoksa hani ya avukatlık artık öyle değil, böyle mi olmalı falan?
Bir çalışması.
Bence ekip çalışması bizim meslekçi çok uygun. Ben öyle düşünüyorum. Çok bireyselci değilim bu konuda. Ve usta çırak ilişkisi oluyor, olmuyor değil tabii ki. Bizim işimiz biraz da tecrübe, yani çok önemli bir alan kaplıyor yani tecrübe dediğimiz şey. Ama gençlerden de öğrenecek çok şeyimiz var bence. Bizden sonraki nesilden de öğrenecek çok şeyimiz var. Farklı bakış açısı dediğim gibi. Çünkü bizim artık bir süre sonra işimiz şey oluyor, klasikleşiyor. Bu davayı açarsın, bu sonuç alırsın. Ama farklı bir şekilde açarsan o davayı, farklı bir savunma yaparsan belki farklı bir sonuç alırsın. Bizim biraz böyle değişik bakış açılarına da ihtiyacımız var. Ben ustanın da çırağın da böyle karşılıklı birbirini beslediğini düşünüyorum. O yüzden ekip çalışmasına ben daha yatkınım yani. Yarın öbür gün bir hukuk bürom olduğu zaman bunu uygulamayı isterim.
Herkesin birbirinden öğrenecek bir şey var bence de, bu konuda ben de sizinle katılıyorum. Ya şu an bizde de öyle hatta, bence hani biz de evet. Şu anda hani bağlı çalıştığımız kişilerle fikir alışverişi yapıyoruz. İki taraf da bence birbirinden bir şeyler öğreniyor. Ama ben şu konuda katılmıyorum Sima'ya. Ben çok ekip çalışmasına uygun bir meslek olduğunu düşünmüyorum bizim sektörümüzün. Bence görev tanımı çok önemli bir ofiste. Benim için hani sordunuz ya kendi ofisiniz olduğunda nasıl bir yönetim anlayışı benimsersiniz diye. Benim herhalde en çok dikkat edeceğim şey o olur. En çok dikkat edeceğim nokta görev tanımı. Yani avukatların görev tanımının belli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bizim sektördeki, meslekteki en büyük eksikliklerden biri bence. İşte bir avukat her işi yapabilir gibi bakılıyor. İşte icraya da bakabilir, cezaya da bakabilir. Bence mesela bunun da böyle olmaması gerekiyor. Uzmanlaşmanın, hani hep sağlık sektörüne benzetilir bu konuda, hani doktorluktaki gibi bir uzmanlaşmanın olması gerektiğini de düşünüyorum ben. Hukuk sektöründe bunun da fayda sağlayacağını düşünüyorum.
Çünkü uzmanlaşma her iş için geçerli. Yani bir kişi her bir konuya hakim olması beklenemez. Yani şu an bunu yapay zekadan bile bekleyemiyorum. Yazık ki. Değil bir insandan beklemek çok kolay değil. Yani uzmanlaşıp herkesin uzman olduğu kanalda belki 2-3, belki 5 avukat arkadaş bir araya gelip belki bir avukatlık ortaklığı kurulursa hem müvekkillere daha iyi hizmet verilebilir, hem daha güvenilir, daha sağlam bir yapı kurgulanabilir. Ben de sizinle aynı görüşteyim o noktada. Mevcut dönemde işte yapay zeka artık çok popüler oldu. İşte verilerin alıp büyük verilerin işlenmesi çok popüler oldu ve bu sadece işte hukukta değil tabii ki, tüm dünyada artık kullanılabilir hale geldi. Yani duyuyoruz işte içtihat mevzuatların yapay zekalar üzerinden işlenip bir özet çıkartılması vesaire gibi konuları. Bunlar tabii güncel durumlar. Peki yani gelecekte falan böyle bir beklentiniz var mı? Hani gelecekte işte gerçekten dijital avukatlar çıkacak mı? Veya işte sözleşmesini kendi hazırlayan bir işte yapay zeka çıkacak mı? Veya işte avukatlara olan ihtiyaç, birey olarak avukatlara ihtiyaç azalacak mı? Nasıl bir gelecek bekliyor bizi veya siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
Ben avukatlara olan ihtiyacın, özellikle Türkiye bazında konuşuyorum hani şu anda, azalacağını hiç düşünmüyorum. Bundan birkaç sene önce sanırım, daha mezun olmamıştım, öyle hatırlıyorum. İşte Google bir program çıkaracak, böyle bir söylenti vardı. İşte yargılama kendi yapılacak, avukatlara hiç ihtiyaç kalmayacak falan, böyle bir söylenti çıkmıştı. Yani bu olayların temeli dayanıyor aslında. Ya o zaman da böyle panik olan arkadaşlarım vardı çevremde, fakülteden hatırlıyorum yani. Gerçekten insan nasıl yani, bizim mesleğimiz elden mi gidiyor falan, biz ne yapacağız o zaman, ne işe yarayacağız diye. Ya ben onun hiçbir yerde olacağını düşünmüyorum ama Türkiye'de hiç olacağını düşünmüyorum. Hani avukatlara duyulan ihtiyaç, bu tarz teknolojinin hani avukat ihtiyacının önüne geçmesi, avukatlık mesleğinin yerine geçeceğini ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bence bunun hiçbir olanağı yok. Çünkü bazı şeyler hukukta çok sübjektif, yoruma çok açık. O yüzden bunun teknolojiyle ve yapay zekayla çözülebileceğini düşünmüyorum açıkçası.
Siz ne dersiniz?
Ben de aynı şekilde yani. O işim, bizim işimiz o kadar teknolojik değil. Robotlarla yapay zekalar olacak iş değilmiş gibi geliyor bana.
Özellikle de o kadar net sonuca ulaşabildiğimiz işler de değil. Yani hukukta bir doğru yok aslında. Evet, kanun bir şey söylüyor, kanun hükmü var. Ama kanun hükmü de yoruma çok açık olabildiği için zaten işte yerel mahkeme farklı karar veriyor, istinaf farklı karar veriyor. Avukatlar farklı görüşler sunabiliyor. Yani şimdi o kadar objektif ve net hüküm verilebilecek bir iş değil bence genel yani anlamda.
Değişkeni çok fazla. Belki evet. Yani değişkeni aynı olan belli standart durumlar olabilir. İşte belki yani icra dosyalarının belirli bir bölümü yani yapay zekayla gidebilir falan ama çoğu hukuk dosyasında değişken o kadar fazla ki yani en ufak olayı birbirine benzetmeye çalıştığında bile yani bambaşka konular açılabiliyor. Kişinin geçmişine kadar bile gittiğin zaman o belki davanın seyri bile değişebiliyor yani. Yani
kişinin psikolojik durumu bile önemli olabiliyor ki bu hani hakimler tarafından da dikkate alınıyor zaten. Evet. Mesela birçok olayda.
Bu kadar çok değişkenin olduğu yerde yapay zekanın da karar vermesi zorlaşıyor. Çünkü yapay zeka da işte yani büyük verinin işlenmesi ve benzeri konularda tekrar eden verileri gruplayarak, etiketleyerek bir sonuca varıyor. Ama hukukta tekrar eden veri sıklığı çok az olduğu için belki onun yoruma açılması da bir miktar daha zorlaşıyor olabilir.
Belli başlı davalar için belki olabilir. Alacak verecek ispatı tamamen senede yazılı olmayan, belgeye dayalı olan. Ama şimdi ben başından beri geleneksel meslektaşlarımı eleştirip geleneksel yorum yapacağım. Yani şöyle, bizim kanunumuz çok açık bence bu konuda. Ne diyor? Hakim kanunlara, hukuka ve vicdani kanaate göre karar verir diyor. Vicdani kanaati nasıl şey yapacağız yapay zekalar? Bize o da lazım. O yüzden bizim işimiz pek uygun değil gibi geliyor ama tabii teknoloji bu bir şekilde ilerliyor. Bakalım, göreceğiz.
Sadece bu, diğer farklı bir açıdan da bence müvekkil ilişkileri, müvekkil avukat ilişkisi. Şimdi hukuki sorunu olan insan hani seninle bunu paylaşıyor, orada insan ilişkileri çok fazla devreye giriyor. Bence yapay zekanın önüne geçecek olan şeylerden biri de bu olabilir bu noktada diye düşünüyorum. Müvekkil karşısında bir insan görmek istiyor. Onunla hani hukuki sorunu paylaşıp hani derdini anlatmak istiyor, o insan ilişkisi detayı da önemli bence bu noktada.
Tabii yani çünkü onun anlatımına göre sen bir çözüm sunuyorsun, evet. Belki bir yol sunuyorsun. Ama yani yapay zeka ne kadar iyi dinleyip ne kadar iyi belki çözüm sunacak. İş hayatımızın çevresine döndük. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Gelecekte ne olacak? Bugün ne yapıyoruz? İşte kupürümüz olsa falan ne olacak diye. Yani bir de Z kuşağının diğer kuşaklardan daha farklı bir hayata bakış açısı var. Yani işte hayat nasıl gidiyor? O denge oturdu mu?
Veya... Gitmiyor. Gitmiyor.
Gitmiyor. Geldi. Çok yoğun çalışıyoruz. Çok şey öğrenmemiz gerekiyor. Mesleğin çok başındayız ikimiz de. Çok da çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum bu konuda. Bir de bağlı çalışmanın getirdiği bir dezavantaj da var bizde yani. Memur gibi işim bitti çıkayım olmuyor maalesef. Dur daha şuna bakayım, dur daha buna bakayım. Bir de bu uyabın da en kötü özelliği. Normalde şimdi evet gece aklına gelse biraz karnın ağrır, yarın sabah bakarsın. Şimdi elinde uyap var. Kalkıyorsun, açıyorsun bilgisayarı, bakıyorsun. O dilekçe gönderilmiş mi? Bunda şu gönderilmiş mi diye. Hani sürekli hayatımız işten ibaret hale geldi. Bir de yani her mesleğin tabii ki sorumluluğu var da bizimki biraz sonuçları ağır olabiliyor. Evet, en ufak bir hatayı bile affetmeyen bir meslek olduğu için. Biz daha çok şu an iş odaklıyız. Hayat gitmiyor sonuç olarak.
Yüksel, siz ne düşünüyorsunuz?
Yani gerçekten hayat ve iş dengesini kurmakta ben de çok zorlanıyorum. Yani ben Sime'ye göre biraz daha yeniyim iş hayatında. Belki de o yüzden biraz daha fazla zorlanıyorumdur şu an, bilmiyorum. Ama hani yani gerçekten kolay değil. Sime'nin dediği sebeplerin de çok büyük etkisi var bunda. Bağlı çalışmak, bizim memur gibi ya da diğer beyaz yakalar gibi çalışma saatlerimizin, mesai saatlerimizin çok belli olmaması, mesaiye kalma durumların olması, bunlar çok etkiliyor. Konuşmasının başında şeyden bahsetti de, işte her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Ben bu noktayı şeye bağlamak istiyorum, az önce konuştuğumuz bu hukukta uzmanlaşmayla alakalı olan duruma. Bunun da bence çok etkisi var. Çünkü şu anki koşullarda kendi büronu açmak istiyorsan birçok alanda bilgi sahibi olman gerekiyor. O yüzden de biz şu an her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Hakim olabildiğimiz kadar çok alana hakim olmaya çalışıyoruz. Ama bu uzmanlaşma olayı daha yaygınlaşmış olsaydı böyle olmayacaktı. Çok daha belirli olacaktı her şey. Daha rahat olacaktı muhtemelen mesai saatleri, iş tanımımız, görev tanımımız. Bunun da bu işi, bu hayat iş dengesini kurmayı kolaylaştıracağını düşünüyorum ben, ama şu anki koşullar pek öyle değil.
Belki 3-5 yıla denge birazcık daha oturur mu?
Bizlerde oturur diye düşünüyorum. Yani
ideallerimiz gerçekleştirilir.
Evet. Muhtemelen evet, biz şu an o yüzden oturtamadık. Hani bir varmaya çalıştığımız bir yer var, orası da neresi belli değil. Çok somut değil yani o hedeflerde. Şu an işte her şeyi öğrenelim, her şeye hakim olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde çevre edinelim. Sonrasına bakarız. Bir ofis tutulur, açılır. Şu an o mantıkla ilerliyoruz. Bu yoruyor tabii insanı yani.
Bağlı çalışmanın da çok büyük etkisi var. Ben hani şu an 10 senelik avukat olup bağlı çalışan insanların da yine hayat ve iş dengesini Türkiye şartlarında özellikle çok iyi oturtabildiğini düşünmüyorum bizim sektörde. Evet. Çünkü 10 senelik avukat da olsan yine mesai saatlerin çok net değil. Bağlı çalıştığın için istediğin dengeyi sen oturtamayabiliyorsun. Senin elinde olmuyor çünkü her şey. O denge tamamen sana bağlı olmuyor. Bunun da etkisi var. Bağlı çalışmanın büyük bir etkisi var bunda bence zaten.
Kendi yerin olduğunu düşünürsek, kendi hukuk birinin olduğunu düşünürsek sorumluluk artıyor. Bu sefer daha fazla baskı, daha fazla stres, daha fazla işe bağlanma olmaz mı?
Yani sorumluluk artıyor, evet. Stres, baskı da artar ama zaman yönetimi, iş yönetimi tamamen bize ait olduğu zaman ben bunu doğru kullanabileceğimi düşünüyorum. Yani mesela benim her gün, şu an için konuşayım, 8.30-6-6.30 arası ofiste bulunmamı gerektiren bir iş yok aslında. Ama bulunmak zorundayım. Haftanın işinde yapayım, yarının işinde yapayım. Bence kafayı çok gereksiz yormak. Yani şu an bağlı çalışmanın dezavantajı olarak söylüyorum ben bunu. Ama kendi ofisim olsa mesela, bu haftanın işlerini ben pazartesi salıdan hallederim. Sonrası duruşmalara gir, çık, müvekkil görüşmelerini yap vesaire. Zamanımı çok daha kendime dönüp kullanabilirim yani. Sorumluluğu artar. Ama yapıyoruz zaten. Şu anlara sorumluluğumuz var. Ve şu anda çarpı iki. Hem patrona hem müvekkile hesap veriyoruz. O zaman sadece müvekkil olacak diye düşünüyorum. Daha kolay olur umarım.
Ben de %100 katılıyorum bu konuyla alakalı olarak. Çünkü şu anda bağlı çalışırken zamanınızı siz yönetemiyorsunuz. Ve Türkiye'de bunun aksi olduğunu da düşünmüyorum. Genelde hukuk bürolarında şöyle bir yönetiliş var. Hani patronunuzun canı ne zaman isterse o iş yapılıyor. Siz belki o işi 3 gün önceden tamamlıyorsunuz ve onun önüne 3 gün önceden götürüyorsunuz. Ama o dilekçenin son günü son saati bakmayı tercih edebiliyor. Ve o son saat içerisinde size düzenleme yaptırtıyor. Ve burada zaman yönetimi de zaten tamamen kayboluyor. Benim gördüğüm ve duyduğum en azından çoğu böyle yani sektörde. Çoğu hukuk bürosu bu şekilde işliyor. O yüzden zaten
iş ve hayat dengesini çalışmadaki belki düzensizlik bozuyor da diyebiliriz.
Evet,
yani.
Evet. Ama onlar kendi zamanlarını kendilerine göre yönetebiliyorlar. Kendi ofisi olan insanlar. Öyle bir sıkıntı yaşadıklarını çok fazla düşünmüyorum ama işte bağlı çalışmada böyle bir problem var. Siz yönetemiyorsunuz çünkü o zamanı. Birine bağımlı olarak onu yönetmek zorunda kaldığınız için böyle sorunlar yaşanabiliyor yani.
O sistemsel sıkıntılardan dediğim şey bu yap. Ya bu gerçekten bu üst jenerasyonlarda çok zor geçirmiş bence. Ben o geçiş aşamasını çok yaşamadım ama stajyerlik dönemimde üstadım hiç güvenmiyor o yaba. Yani hani şimdi diyorum ki mail gibi düşünün. Hani e-posta kullanıyorsunuz sonuçta. Yani bir şey gönderiyorsunuz, karşı taraf varıyor, eminiz falan. Onlardan size cevap geliyor. Biz bu şekilde anlatıyoruz. İçine de silmedi, dilekçenin de son günü. O zamana kadar hep elden götürtüyormuş stajyerlere dilekçeleri. Ben şimdi bilmiyordum öyle bir şey. Yani bu yaptan gönderdim. İşte neden göndermedin hala dedi, neden götürmedin dedi. Neyi dedim, götürmedim, gönderdim ya falan diyorum ben de. Nasıl yani dedi, oturdu inceldi falan. Bir 5 dakika düşündü, sonra dedi ki Simay dedi sen git bak bakalım dedi bir adliyeye, mahkemeye sor, dilekçe gelmiş mi gelmemiş mi diye. Ve ben yine adliyeye gittim mesela. Hani böyle bir şey yok. Bu gerçekten benim kuşak çatışmasını yaşadığım en acı dakikalardan bir tanesiydi yani. Benim aklıma gelen bu.
Ya benim şöyle çoklu bir ana aslında, garip bir durum bence bu hala. Ben İstanbul'da yaptım stajımı. Stajımı yaptığım yerde de çalışan bizim üstümüzdeki avukatlardan biri bizim Word programından yazıyordu dilekçeleri. Ama tabii UDF olarak sunmak zorundasın. Biz dönüştürücü kullanıyorduk. Öyle bir program vardı. Bu arada hani Word'ü sürüklüyorsunuz üzerine, Word belgesi dönüşüyor. Bu kadar basit bir yöntem. Ama ofiste bazı işler değişik işliyordu neyse. Stajyerler yapıyordu bu işi. Stajyerler dilekçeleri çevirir ve sunar. Yani stajyerlerin böyle bir görevlerinden, görev tanımlarından biri buydu yani.
Word belgesini UDF'ye çevirir.
Evet, UDF'ye çevirip bu yapı üzerinde sunmak. Şimdi bu arada bunu ofiste bir kişi hariç herkes yapabiliyor. Yapamayan avukatınız da gece mesailere kalmayı çok seviyor. Saat 10-12 ofiste olur yani. O daha böyle öğlen gelip gece çalışmayı seven bir insandı. Yanında nöbetçi olarak hep bir stajyer duruyordu. Biz dönüşümlü olarak 3 stajyer olarak duruyorduk. Ve hani 3 saat dilekçe yazılıyor. Biz sadece o dilekçenin bize gelip çevireceğiz ve sunacağız. Biz sadece bu iş için mesela ofiste duruyorduk. Yani hani benim staj dönemimin bir kısmı böyle geçti. Yani ofiste Word'u UDF'ye dönüştürmeyi bekleyerek. Bu arada yapamadığını iddia ediyor mesela. Ama bir gün şöyle bir durum oldu. Ofise gelmedi. Bir sağlık durumundan dolayı sanırım, hatırlamıyorum. Biz de böyle çıkış saatine doğru karalar bağlandı. Hani arayıp bize acaba ofiste durun son günlü dilekçem var der mi diye. Bu arada bütün dilekçeleri de son günde yazıyor. Her şey son güne bırakılıyor. Öyle bir durum da var. Neyse çıktık biz ofisten. Aa işte yokmuş, sevindik falan. Ertesi gün geldik şey dedi. Bakın dedi siz dedi işte siz dedi tutmadım. Ofiste dedi ben dedi kendim dedi sundum var. Dilekçem geldim dedi saat 8'de ofise akşam. Yazmış dilekçeyi, çevirmiş de sunmuştu mesela. Aslında yapabiliyormuş ama bir sene boyunca. Bu olaydan sonra da bir doğru
devam et. Eğlenceli ve keyifli sohbet için. İkinize de çok teşekkür ederiz.
Biz çok teşekkür ederiz. Bir sonrakinde işsiz avukatlar olarak katılıyor. Bakalım.
Teşekkür ederiz güzel davetiniz için.